أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Muhterem dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene, en güzel örnek sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem programından hürmetlerimle, muhabbetlerimle sizlere saygılarımı arz ediyor ve hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda sevgili Peygamberimizin örnek ahlakına giriş yapıyoruz ve Efendimizin ahlaki güzelliklerini saymadan önce, onun örneklerine girmeden önce sahabe-i kiramın Efendimizin şemaili ve genel manada ahlak güzellikleri hususundaki görüşlerini, naklettikleri bilgileri siz değerli kardeşlerimle paylaşmaya devam ediyorum. Efendim, Hazreti Hüseyin, Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek torunları ve Hazreti Ali'nin ikinci mahdumu, Hazreti Hüseyin babası Hazreti Ali'ye bir gün Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir meclisteki davranış tarzını sordu. Yani Allah Resulü insanlarla beraber otururken, onlarla sohbet ederken, onlarla birlikte bulunurken hali nasıldı? Ne yapardı? Nasıl otururdu? Nelerden bahsederdi? Nasıl iltifat ederdi? Yani Efendimizin durumu ne şekildeydi diye babasına soruyor. Hem peygamberi hem de dedesi hakkında bir bilgi elde etmek istiyor, merak ediyor. Kıymetli dinleyenlerim, Hazreti Ali kerramallahu vechhe oğlunun bu suali karşısında şu açıklamayı yapıyor. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem otururken de kalkarken de mutlaka Allah Teala'yı zikrederdi. Yani bir meclise gelirken Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh diyerek selam verir. Otururken Bismillahirrahmanirrahim diyerek oturur. Kalkarken ya besmele ile veya hamd ile kalkar. Yani Allah Resulü'nün bir meclise gelip de oradaki hali şöyle kıymetli dinleyenlerim. Otururken de kalkarken de mutlaka Allah'ı zikrediyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani hiçbir zaman Allah'ı unutmuyor. Hep Allah kalbinde, Allah'ın zikri kalbinde ve aklında. Meclisin herhangi bir yerini kendisine tahsis etmez, böyle yapmayı da men ederdi. Ne meclisin, ne mescidin, ki Mescid-i Nebevi'de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem imamlık yapardı, mihrabı vardı, imamlık yapardı, cemaate namaz kıldırırdı. Ama sohbet yapmış olduğu meclislerde, ki zaman zaman bu sohbetleri Mescid-i Nebevi'de yapardı, Efendimiz Aleyhisselam'ın orada kendisine tahsis edilen bir özel bir yeri yoktu. Ve Efendimiz bunu istemezdi. Kendisi için böyle bir meclis tahsisini istemedikleri gibi sevgili Peygamberimiz böyle yapmayı da, böyle yapanları da uygun görmezdi. Bu çok önemli bir şey kıymetli kardeşlerim. Yani Allah Resulü'nün tevazu var bunun içerisinde. Yani herhangi böyle maddi bir şeyle, zahiri bir şeyle insanlara yani üstün olmaya çalışma, üstünlük taslama, bu gibi tevazuya aykırı şeylerden Efendimizin dikkatle kaçındığını görüyoruz. Kendisini diğer insanlara ayırmazdı Efendimiz Aleyhisselam. Yani üstünlüğün sadece takvada olduğunu her haliyle Allah Resulü hem beyan eder hem de gösterirdi. Ve hayatında da bunun örnekleri gözükürdü. Ve işte bakınız, ben peygamberim, hepinizin peygamberiyim, başıyım. Benim tabii ki özel bir yerim olacak. Özel bir bana tahsiste bulunmanız gerekir gibi bir şey, bir beklenti olabilir ama böyle yapmıyordu. Bu çok önemli bir şey, çünkü mescitlerde, bazen camide, mescitlerde camiye müdavim olan kardeşlerimizle ilgili olarak böyle olumsuz durumlara karşılaşabiliyoruz. Ya bakıyoruz, bu tabi cahillikten kaynaklanıyor, bilmezlikten kaynaklanıyor. Bakıyoruz, cemaatten birisi ya imamın arka safındaki yeri kendisine tahsis ediyor, hep orada bulunmaya çalışıyor. Hatta birisi oraya oturmuşsa yani onu oradan kaldırmanın da yollarına falan bakıyor. Veya caminin herhangi bir yerinde böyle kendine özel bir yer tutunuyor. Orada bulunmak istiyor sürekli. O yerine oturanları da kaldırmayı da zaman zaman denediği veya düşündüğü olabiliyor. Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakına, davranışına uygun olmayan şeyler. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor. Yine nerede olursa olsun bir cemaatin yanına vardığı zaman Efendimiz baş tarafa geçmez, meclisin sonuna oturur ve Müslümanlara da böyle yapmalarını emrederdi. Bu büyük bir tevazu var bu Efendimizin bu davranışında. Yanında bulunan herkese iltifatta bulunurdu. Yani bu iltifat böyle sıradan, cılız veya böyle bir sembolik bir iltifat değil. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın ahlakı güzel, vakur bir kişiliği olduğu için ve Efendimiz Aleyhisselam burada duruşuyla, bakışıyla, sözüyle, gözüyle, özüyle ve bütün jest ve mimikleriyle oradaki her insana gönlüne hoş edecek bir mesaj iletiyordu, iltifat ediyordu, onların gönlünü hoş ediyordu Efendimiz Aleyhisselam. Zaten normal o güzel haliyle Allah Resulü bulunduğu mekana apayrı bir güzellik kazandırıyordu. Bir feyiz, bereket, nur kazandırıyordu, sağlıyordu. Ama bununla beraber yine tebessümüyle, sözleriyle ve gönül alıcı ifadeleriyle ayrıca de o bulunduğu meclisi apayrı bir güzelliğe Efendimiz Aleyhisselam gark ediyordu. Öyle bir özelliği vardı. Öyle ki Efendimiz Aleyhisselam'ın yanında bulunan herkes Resulullah Efendimiz'in nazarında en sevgili kimsenin kendisi olduğunu zannederdi. Kendisiyle oturan veya gelip ihtiyacını arz eden kimsenin yanından ayrılıncaya kadar her türlü sıkıntısına katlanırdı. Bir kimse kendisinden bir istekte bulununca onu reddetmez, bulursa verir, bulamazsa tatlı ve yumuşak bir dille geri çevirirdi. Yani bu çok önemli ahlaki düsturlar. Bunların hepsi ayrı ayrı başlıklar halinde ele alınması ve örnekler üzerinde durulması gerekiyor aslında. Kolay bir şey değil. Güzel bir şey ama kolay bir şey değil. Yani yanımıza gelen bir insana hak ettiği şekilde değer verme, ona hürmet etme, onu güzel bir şekilde ağırlama, ona orada geldiğin iyi ki ben buraya gelmişim dedirtme ve gönlünü hoş ederek oradan kırmadan, dökmeden, gönlünü tamir ederek, mamur ederek onun oradan ayrılmasını sağlama çok önemli bir şahsiyet sahibi olmayı, ahlak sahibi olmayı gerektiriyor ki Efendimiz bunu çok güzel efendim başarırdı. Ve o insanların da Efendimiz Aleyhisselam zaman zaman sıkıntılar olabilirdi. Kabalıklar da olabilir. Belki gereksiz talepleri, istekleri de olabilir. Bütün bu sıkıntılara efendim katlanır ve onların da mümkün mertebe isteklerini reddetmeden yerine getirmeye çalışır. Mutlaka elinde varsa mutlaka bu ihtiyacı karşılar. Değilse de güzel, tatlı, yumuşak bir dille de geri çevirirdi. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu noktada Efendimiz Aleyhisselam'a özel talimatları da vardı. İsra suresinin 27. ayeti kerimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve imme tu'ridanne anhum ibtigâe rahmetin min rabbike tercûhe fekul lehum kavlen meysûra. Ey Resulüm, diyelim ki fakirler, fukaralar, ihtiyaç sahipleri sana geldiği zaman elinde varsa imkanların, onların ihtiyaçlarını karşıla, onlara ver. Eğer yoksa onlara yüzünü çevirme. Onlara tatlı dille, güler yüzle muamele et, mukabele et ve inşallah Allah yardımcımız olsun, Cenab-ı Hak lütfeder, imkanımız olursa yardımcı olurum diyerek onları güzel ve tatlı sözlerle gönüllerini yap, o şekilde onları yanından gönder diye talimat gelmişti Efendimiz Aleyhisselam'a. Niye geldi bu talimat? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem merkez bir insandı, merkez bir yürekti. Yani bütün insanlar ona yöneliyordu. İhtiyacı olan herkes, maddi olsun, manevi olsun, mutlaka Resulullah'ın yanına geliyordu, kapısına geliyordu. O da büyük bir, cömert bir gönülle, engin, mütevazi bir gönülle onların ihtiyaçlarını gücü yettiği kadar karşılıyordu. Ama öyle zamanlar oluyor ki elinde avucunda ne varsa hepsini verip bitiriyordu. Bir şey kalmıyordu. Ama gelenlerin ardı kesilmiyordu. Yine gelmeye devam ediyorlardı. Bu kez Efendimiz Aleyhisselam onlara karşı mahcubiyetinden, verecek bir şeyi olmadığından dolayı da bu kez yüzünü şöyle mahcubiyetinden, utancından dolayı, hayır diyemeden dolayı yüzünü çevirmek durumunda kalıyordu. Ve bunun üzerine bu ayet-i kerime geldi. Ey Resulüm, hayır, yüzünü çevirme. Onlara mütebessim bir yüzle, tatlı bir dille mukabele et, dua et, güzel sözle söyleyerek diyerek efendim bu bunun gereğini, nasıl yapması gerektiğini bildiriyordu. Efendimiz Aleyhisselam onun hoşgörüsü bütün insanları içine alacak kadar geniş, güzel ahlakı da bütün insanlara örnek olacak kadar olgundu. Herkes için şefkatli bir beba olmuştu Efendimiz. Hak hususunda herkes onun katında eşitti. Yine Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimizin insanlar arasındaki bir meclisteki halini şöyle izaha devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisi, bulunduğu yerler, oturduğu insanlar, beraber bulunduğu yerler, meclisler bir ilim meclisiydi. Bir haya, sabır ve emanet meclisiydi. Yani orada boş şeyler konuşulmaz, dedikodu yapılmaz, haşa gıybet türü şey kesinlikle olmaz, alaydır, maleyandır, bundan hiçbirisi bulunmaz. Orada mahsa ilim vardı, haya vardı, sabır vardı, emanet vardı. Bunlar telkin edilirdi, bunlar yaşanırdı. Herkesin hukuku korunurdu. Kimsenin aleyhinde konuşulmazdı. Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisinde insanlar seslerini yükseltmezler. Yüksek sesle konuşulmaz. Böyle bir mahfiyet içerisinde Yüce Rabbimizin ayet-i kerimedeki buyurduğu şekliyle وَقْصِدْ ف۪ي مَشْرِكَ وَغْدُدْ مِنْ صَوْتِكْ Yürüyüşün itidalli olsun ve konuşman da yine iktidarlı, orta seviyede olsun. Yani rahat anlaşılabilir, çok yüksek sesle olmayacak şekilde, normal duyulacak şekilde yeterli, kafi gelir diye. Sonra inne enkeral esvati le savtul hamir. Çok bağırmaya gerek yok. Çünkü efendim seslerin en çirkini merkeplerin sesidir buyuruyor Yüce Rabbimiz. Dolayısıyla ayet-i kerimelerde kastedilen bu güzellikler en güzel şekilde Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisinde yaşanırdı ve orada bunun tatbikatı yapılırdı. Onun için zaten ayet-i kerimeler var. Allah Resulü'nün yanında bulunduğunuzda sesinizi yükseltmeyin. Ona kendi aranızda konuştuğunuz gibi hitapta bulunmayın. Ya eyyühellezine amenu la terfa'u asvatekum fevka savtin nebiyye. Ey iman edenler, sesinizi peygamberin sesi üzerine yükseltmeyin. Yüksek sesle konuşmayın. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Birbirinizle konuştuğunuz gibi, hitap ettiğiniz gibi, açıktan konuştuğunuz gibi peygambere o şekilde hitapta bulunmayın diye ayet-i kerimeler geliyordu. Bu şekilde Cenab-ı Hak Müslümanları, sahabe-i kiramı terbiye ediyordu, eğitiyordu onları. Dolayısıyla bu ayetlerin gerektirdiği ahlak ve edep en güzel şekilde Efendimizin meclisinde tatbik ediliyordu. Bu bakımdan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meclisinde sesleri yükseltilmez. Orada hiç kimse suçlanmaz ve hiç kimsenin bir kusuru, bir hatası açığa vurulmaz ve onlar efendim set edilirdi. Öyle emin bir meclisti Efendimizin meclisi, güvenilir bir meclisti Resulü Efendimiz Aleyhisselam'ın meclisi. Yine Efendimizin meclisinde bulunan herkes eşit muamele görürdü. Birbirlerine karşı üstünlükleri ise ancak takva ileydi. Allah Resulü orada insanlar arasında ne renk, ne ırk, ne zenginlik, fakirlik, ne kölelik, efendilik, bu noktada Efendimizin meclisinde bir fark kesinlikle dikkate alınmaz. Ama üstünlüğün sadece takvada olduğu bilinirdi ve bu hissettirilirdi. Burada büyüklere hürmet edilir, küçüklere şefkat gösterilir, ihtiyaç sahiplerine ilgi gösterilir ve onların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırdı. Ve daha ziyade bu garipler, yabancılar da korunur, kullanılırdı Efendimizin bulunduğu yerlerde, bulunduğu meclislerde. Bunların hepsi dinimizin bize emrettiği ve güzel ahlakın örnekleri olan hususlar kıymetli dinleyenlerim. Yine Hazreti Ali radıyallahu an kerramallahu vece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir topluluk içindeki davranışlarını şöyle anlatmaya devam ediyor. Onun güzel ahlakını, o meclisteki hal ve hareketlerini en yakında olan bir insan olarak, ki malumunuz Hazreti Ali radıyallahu an çocuk yaşta, şöyle 9-10 yaşlarında diyebileceğimiz küçük yaşta Müslüman olmuştu. Ondan önce de Efendimizin yanında kalıyordu. Amcası Ebu Talib'in oğluydu. Hazreti Ali amca çocuklarıydı. Ve küçük yaşlarda Ebu Talib Efendimiz'i koruduğu, kolladığı ve bakımını üstlendiği için daha sonra da Allah Resulü yapılan o iyiliğe bir iyilik olmak üzere hel cezaul ihsan illa ihsan, iyiliğin karşılığı iyilikten başka nedir ki ayetinde beyan buyurulduğu üzere ve bunu en iyi yapacak insan da Efendimiz olduğu için Ebu Talib'in kalabalık olan ailesinden Hazreti Ali'yi gönüllü olarak Efendimiz almış ve yanında onu yıllar boyu evlendirinceye kadar bakmıştı, beslemişti. Böyle bir vefakarlığı vardı Efendimizin. Dolayısıyla Allah Resulü'nü en iyi tanıyan sahabelerden birisi belki başta geleni Hazreti Ali Efendimiz'di. Çünkü çok küçük yaşta Efendimizin yanında bulundu. Küçük yaştan itibaren Efendimiz'i yakından takip etti. Küçük yaşta da Müslüman oldu ve bütün İslam'ın emirlerini, ayetlerini o genç zekasıyla ve ferasetiyle onları en güzel şekilde öğrendi. Ve Allah Resulü'nü en iyi tanıyanlardan birisi oldu. Hatta Hazreti Ali Efendimiz'in şöyle bir sözü var, kendi sözü buyuruyor ki Allah'ın kitabının baştan sona kadar bütün ayetlerin ne zaman, nerede, kimin hakkında indiğini, hangi sebeple indiğini ve ne anlam ifade ettiğini biiznillah, Allah'ın izniyle en iyi bilen insanlardan birisi benim derdi. Ama bunda bir böyle bir tefahur, bir övünme falan değil. Bu Allah'ın lütfu derdi. Gerçekten de bu söz Hazreti Ali'ye yakışan bir sözdü çünkü yani ikra, Bismi Rabbikillezi halak ayetinden başlayarak en sonuna kadar inen bütün ayetlere şahit olan bir özelliği vardı Hazreti Ali Efendimiz'in. Sonra Efendimiz'in damadı oldu. Daha ayrı bir yakınlık tesis etmiş oldu. Bu bakımdan Hazreti Ali Efendimiz'in bu yönde, ilim yönünde, İslam'ın bilme açısından, Kur'an'ın manalarını, Efendimiz'in sünnetini bilme açısından apayrı bir yeri olduğunu anlamış oluyoruz. Onun için onun verdiği bilgilerin ayrı bir ehemmiyeti, ayrı bir güvenilirliği vardır. İşte bu zat Hazreti Ali Efendimiz, Resulullah Efendimiz'in meclislerdeki takındığı hal ve hareketleri, davranışlarını yine şöyle anlatmaya devam ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclisindekilere karşı, yanında bulunanlara karşı daima güler yüzlü ve yumuşak huyluydu. Böyle asık yüzlü değil. Adeta yani yüzünden bir düşen bin parça oluyor tarzında böyle bir şey asla Efendimiz Aleyhisselam'a zaten yakışan bir şey değildi. Mütebessimdi. İnsanlar tebessümün güzelliğini onda seyrederlerdi. Ve yumuşak huyluydu. Yani en böyle kaba sava insanlar girerdi Allah Resulüne. Çok kaba ifadeler kullanırlardı. Hitapları çok kaba olurdu. Hatta talepleri çok kaba olurdu. Hatta hakaretleri olurdu Efendimiz'e. O Bedevi Araplar, dağlı köyden gelen Araplar. Ve Efendimiz Aleyhisselam onlara yine bir tebessümüyle, yumuşak diliyle muamele ederdi. Hiçbir zaman o sert insanlara karşı Allah Resulü'nün bir sert ifadede bulunduğu kayıtlara geçmemektedir kıymetli kardeşlerim. İşte o hilmiyle, o tebessümüyle, o yumuşaklığıyla o adeta sert yalçın kayalar gibi olan o cahili insanın kalbini Efendimiz kazandı, yumuşattı. Dolayısıyla Efendimiz herkese karşı güler yüzlü ve yumuşak huyluydu. Affı ve bağışlaması boldu. Hiç kimseyle çekişmezdi. Aslında böyle çekişmeyi gerektirecek ortamlar olmuyor değildi, oluyordu. Değişik vesilelerle, seferlerde, savaşlarda, başka ganimet taksimatında, zekat taksimatında böyle Efendimiz'i kavga ortamına çekmeye çalışan insanlar oluyorlardı. Geliyor mesela birisi, diyor ki ey Allah'ın Resulü diyor, adil ol. Adaletsizlik yapma, haksızlık yapma diye bu şekilde Efendimiz'e hitap eden insanlar vardı. Cenab-ı Hak ayet-i kerime indirdi. Estağfirullah. Ve ma kana linebiyyin en yağul. Ve men yağlul yeti bima galiyemel kıyame. Şimdi Cenab-ı Hak ayet-i kerime indirdi. Dedi ki ey insanlar, siz ne konuştuğunuzun farkında mısınız? Yani bir peygamberin adaletsizlik yapması, haksızlık yapması mümkün müdür? Böyle bir şey olamaz. Eğer yeryüzünde bir peygamber haksızlık yaparsa Allah aşkına başka efendim kim haksızlık yapmaz? Kim haksızlıktan kendini koruyabilir, uzak durabilir diye ayet-i kerime geldi. Nedir bunlar? Bunlar Efendimiz Aleyhisselam'ı çekişmeye, kavgaya davet eden ortamlar demektir. Ama bakıyoruz ki Efendimiz yine bütün bu şeylerde vakarını korur, tevazuunu korur ve kimseyle böyle bir didişmeye, kalkışmaya, çekişmeye kalkışmazdı. Çünkü ayet-i kerime vardı. Estağfirullah. Ve ibadurrahmanillezine yemşûne alel ardı hevnen ve izâ khâtabahumul cahilûne kâlu selâma. Rahman'ın has kulları, güzel kulları yeryüzünde tevazu ile yürürler. Cahiller kendilerine sataştıkları zaman, yani böyle kavgaya, çekişmeye onları ittikleri zaman onlarla kavga etmezler, çekişmezler, onların seviyesine inmezler. Ne derler? Kâlu selâmen, selamette derler. Hem onların şerrinden kendilerini korurlar, hem o insanları hallerini düzeltmek için gayret gösterirler ve böyle bir sulh ve barış ortamının oluşmasına vesile olmaya çalışırlar diyor Cenab-ı Hak. İşte buradaki İbadurrahman'dan kastedilecek birinci şahıs, en güzel İbadurrahman Efendimiz Aleyhisselam. O güzellikleri ne yapıyoruz? Efendimiz'in hayatında görmüş oluyoruz. Allah Resulü hep sükunet ve vakarla hareket eder. Daima güzel söz söylerdi. Hiç kimseyi ayıplamazdı. Son derece cömert ve diğergamdı. Kendisini şu üç şeyden Efendimiz Aleyhisselam alıkoymuştu. Yani şu üç şeyi Efendimiz'in hayatında görmek mümkün değil. Yok. Yani şöyle söyleyelim. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sözlüğünde, lügatında, hayatında şu üç şey yok. Bunların üç şeyi hiç görmek mümkün değil. Peki nedir bunlar? Birincisi, insanlarla çekişmekten. Yok. Efendimizin hayatında insanlarla kavga etme, çekişme, böyle bir kavga ortamı yok. Ama Efendimiz savaşmadı mı? Savaş, o başka bir şey. Efendimizin savaşlarını, seferlerini onlar efendim başka bir kategoride ele almak gerekir. Ama Resul Efendimizin bir arkadaşıyla, bir hanımıyla, bir torunuyla, bir çocuğuyla, bir insanla şöyle dil dalaşında bulunması, bir böyle kavga çekişme gibi bir şey onu görmek mümkün değil. Dolayısıyla insanlarla çekişmek yok Efendimizin hayatında. İnşallah biz de tabii onu kendi hayatımıza yerleştirmeye çalışacağız. Yani bendeniz açısından söyleyecek olsam benim çekişmediğim kimse yok. Yani herkesle çekişiyoruz. Çocukla ayrı çekişiyoruz, hanımla ayrı çekişiyoruz, arkadaşla ayrı. Yani görüştüğümüzde her şeyde bir kavga sebebi bulup kavga etmeye çalışıyoruz. Tam tersine. Halbuki o doğru bir şey değil. Yani çekişmek, kavga etmek, dalaşmak, didişmek bu tür şeyler Müslüman ahlakına yakışmayan hususlar ve Efendimiz'in hayatında da olmayan bir husus. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında olmayan bir şey çok konuşmak. Allah Resulü'nde çok konuşmak yok. Yani Efendimiz Aleyhisselam'ın sükutu konuşmasının daha fazla. Çünkü şunu buyuran bizzat Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisi وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır söylesin veya sussun. Ya hayır söylesin veya sussun. Yani eğer konuşmamız bir hayır olacaksa, bir işe yarayacaksa, bir yarayı ya merhem olacaksa, bir gönlü tamir edecekse, bir hayrın yapılmasına vesile olacaksa ne âlâ ne güzel. Ama konuştuğumuz şey ortalığı darmadağın edecekse, kalpte diken olarak batacaksa, ortalığı şeytanların arenasına getirecekse o sözlerin ne kıymeti olabilir? Orada da konuşmakla alakalı güzel bir örnek sevgili Efendimiz Aleyhisselam. Ve üçüncü olarak da yararsız ve boş şeylerle uğraşmaktan. Yani şu ayet-i kerimenin tatbikini en güzel kim yapıyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Estağfirullah. وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ O müminler, kurtuluşa eren müminler lağviyattan, yani anlamsız, faydasız, bir faydası olmayan sözlerden, konuşmaktan, işlerden onlar aslandan kaçar gibi kaçarlar, kesinlikle yüz çevirirler, hiç onlarla alakadar olmazlar. İşte bu da yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatında olmayan bir şeydi. Yararsız ve boş şeylerle uğraşmak. Muhterem dinleyenlerim, Efendimiz Aleyhisselam'ın tabii ki ahlaki faziletlerini biz farklı başlıklar altında ve çok detaylı örnekleriyle anlatmaya devam edeceğiz. Ama burada bir genel manada Efendimizin ahlakına bir giriş yapıyoruz ve bununla ilgili de özellikle Efendimizin yakınlarından, Hazreti Ali gibi, Hazreti Hüseyin gibi yakınlarından Efendimizin bir güzelliklerini bize aktaran rivayetlere yer veriyoruz. Yine Hazreti Ali Efendimizin beyanına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlar hakkında şu üç şeyden titizlikle sakınırdı. Hiçbir kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz ve ayıplamazdı. Yasak çünkü. Cenab-ı Hak insanları yüzüne karşı kınayanlar, arkasını gıybet edenlerle ilgili ne buyuruyor? Bir kocaman sure geliyor. Veylün nikulli hümezetin lümeze. Yazıklar olsun insanlara karşı, yüzüne karşı alay edenler, sözleriyle, kaş göz işaretleriyle alay edenler, onları ayıplayanlar, onlara tan edenler, olmadıkları gıyaplarından da onların dedikodusunu, gıybetini yapanlara Cenab-ı Hak veyl olsun diyor. Yazıklar olsun. Onlar cehennemde veyl kurusuna atılacaklardır diyor ayet-i kerimede. Yine ey iman edenler birbirinizi alay etmeyin, birbirinizi ayıplamayın diye efendim ayetler geliyor. Hucurat suresinin 11. ayet-i kerimesinde. Bütün bu İslami kaideler, prensipler gelmişken, Efendimiz bunları tebliğ etmişken Resul Efendimizin hayatında bunların olması tabii ki mümkün değil. Dolayısıyla Allah Resulü hiçbir kimseyi ne yüzüne karşı ne de arkasından kınamaz ve ayıplamazdı. Hatta şöyle buyururdu. Hiç kimse mümin kardeşini ayıplamasın bir kusurundan dolayı. Çünkü o ayıpladığı husus kendi başına gelmeden ölmez buyururdu. Yine Allah Resulü hiç kimsenin ayıp ve kusurunu da araştırmazdı. Allah Resulü'nün hayatında tecessüs de yoktu. Ne olmuş? Kim ne demiş? Ne olmuş? Falanın çocuğu nasıl oldu? Hanımı nasıl oldu? Böyle işe yaramaz şeyleri, insanların gizli hallerini araştırmaya biz Kur'an-ı Kerim tecessüs diyor. Bunlar da kesinlikle Efendimizin hayatında olmayan şeylerdi. Yine Allah Resulü hiç kimseye hakkında hayırlı olmayan bir sözü de söylemezdi. Yani konuştuğu şeyler, o hitap ettiği insanın hayrına olan, onun iyiliğine olan sözler söylerdi. Peygamber Efendimiz konuşurken meclisinde bulunanlar başlarına kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar. Sözünü bitirip susunca söyleyeceklerini söylerler. Fakat onun huzurunda asla tartışmaz ve çekişmezlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında birisi konuşurken konuşmasını bitirinceye kadar diğerleri susardı. Kıymetli kardeşlerim, bu da çok önemli bir konuşma adabıdır. Hakikaten meclislerde, özellikle böyle bir kısım hususların müzakere yapıldığı, istişare yapıldığı yerlerde bu edebi takınmayan insanlar çok huzursuzluk verirler. Yani birisi konuşmaya başladığı zaman adeta böyle cümlesini, kelimesini kişinin ağzında bırakarak sözü böyle yarısından, cümlenin yarısından kapıp ben de şöyle düşünüyorum, benim de düşünüyorum gibi düşüncesini arz etmek isteyen insanlar olabiliyor. Bu karşısındaki insana büyük bir saygısızlık. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Zaman zaman bu saygısızlığı biz de farkında olmadan yapabiliyoruz. Hatta şöyle bir durumda kalıyoruz. Yani o arkadaşa ya kusura kalmayın, senin sözünü böldüm, sözünü kestim falan gibi böyle de bir özür dileme mevkinde kalıyoruz. Bunun en güzeli tıpkı Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı gibi, Efendimiz Aleyhisselam'ın meclislerinde yapıldığı gibi konuşan kişi güzelce meramını, sözünü açık bir şekilde bir baskı altına kalmadan ifade ettikten sonra, sözünü tamamladıktan sonra cümlelerini, ondan sonra onu güzel kontrol ettikten sonra müsaadeniz olursa ben de bir görüşümü arz etmek istiyorum diyerek o şekilde söze girmek ve saygılı olmak çok önemli bir şey. Bunları biz Efendimiz Aleyhisselam'dan öğrenmiş oluyoruz. Yine Allah Resulü'nün meclisinde bulunanlar bir şeye gülerlerse Efendimiz Aleyhisselam da tebessüm ederdi. Yani oradaki yani duygudaşlık diyorlar bugün buna. Yani bir empati kurar, onların duygularına ortak olur, onlarla beraber hareket eder. Orada kendisini onlardan ayırmaz. Eğer tebessüm edilecek bir şey varsa onlarla beraber Efendimiz Aleyhisselam tebessüm eder. Bir şeye hayret ederlerse, yani böyle ne kadar önemli, ne kadar acaba niye böyle oldu gibi bir hayret durumu olduğu zaman da yine Efendimiz Aleyhisselam onlarla birlikte hayret ederdi. Yalnız burada vurgulanmak istenen bir husus var. Efendimizin bir mecliste bulunduğu zaman oradakilerin alaka ve temayüllerini dikkate alması, onları dışlayıcı bir tavır takınmamasıdır aslında. Peygamberimiz insanlardan farklı olduğu izlenimi verdirecek hareketlerden özellikle kaçınırdı. Onlarla tesis ettiği kalbi ve hissi irtibatı devam ettirirdi. Farz ve haram olan durumlar hariç insanlarla iyi münasebetler kurmak çok dikkat ettiği bir husustu. Resul-i Ekrem'in bu hassasiyeti Allah dostları tarafından da örnek alınmıştır. Merhum Musa Efendi bu konuyu teyiden şöyle derdi zaman zaman sohbetlerinde. Yerinde uysallık, haram olmayan hususlarda uysallık rıza makamının üstündedir diye bunu söylerdi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün bu hali, yani arkadaşlık için, dostluk için ve insanlarla böyle bir gönül beraberliği tesis edebilmek ve onlardan bir parça, onların yanında bir insan, onlardan biri olabilmek açısından bu durumu Efendimizin fevkalade dikkat çekici. Yine ashabın dayanamayarak müdahale etmesine rağmen Peygamberimiz meclisine gelen garip ve yabancıların söz ve taleplerindeki kabalık ve kırıcılığa katlanırdı. Herhangi bir ihtiyacını arz eden birini gördüğünüzde ona yardım edinizde buyururdu. Gerçeğe uygun olmayan şekilde övülmeyi kabul etmez, hakka tecavüz edilmedikçe hiç kimsenin sözünü kesmezdi Efendimiz. Bir kimse haksızlık ettiği zaman ise ya onu böyle konuşmaktan men eder ya da meclisten kalkıp giderdi. Yani eğer kişi söz dinlemiyorsa, orada laf dinlemiyorsa, böyle devam ediyorsa yanlış beyanlarına ve konuşmalarına, Allah Resulü orada durmaz. Bakıyor ki bu adam söz dinlemiyor. Bu kez Efendimiz Aleyhisselam orasını, o meclisi terk ederdi uygun bir hal içerisinde. Yine kıymetli dinleyenlerim, tabi Efendimizle ilgili sahabenin rivayetleri, Hazreti Ali'nin sözleri devam ediyor. Oradan bir rivayette aktaralım bugünkü program itibariyle. Yine kalanı da Cenab-ı Hak lütfederse daha sonraki zamanlar devam ettiririz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır demekten son derece sakınardı. Yani Efendimizin lisanında la yoktu. Yapılmasını uygun gördüğü bir şey kendisine istenildiği zaman olur buyurur. Uygun bulmadığı bir şey istenildiğinde susar. Onu yapmak istemediği sükutunu anlaşılırdı. Yani Efendimiz bir şey yapmak istemiyorum, hayır dememek için de bu, yani hayır demektense sükut etmeyi tercih eder. Onun o sükutünden de bu işin olmayacağı anlaşılırdı ve bu şekilde efendim yapılırdı. Allah dostlarından Sami Efendi Hazretleri'nin de bu Efendimizin bu örnek halini onda efendim görüyoruz, hatıralardan görüyoruz. Bir seferinde çok rahatsız oluyorlar. Yani cuma namazına çıkamayacak derecede rahatsız oluyorlar. Ve bir yakını geliyor, diyor ki efendim herhalde diye bugün diyor cuma namazına gidemeyeceksiniz, cuma namazını kılamayacaksınız diye. Yani acaba gitmek istiyorlar mı, müsaitler mi diye bunu öğrenmek istiyor. Ama soru herhalde bugün cuma namazını kılamayacaksınız tarzında bir soru geliyor. O mübarekler de diyorlar ki inşallah bugün öğle namazımızı evimizde ifade edeceğiz diyorlar. Dolayısıyla güzel şeylerde hayır demek doğru bir ahlak ve davranış olmadığı buradan anlaşılmış oluyor. Bu da bunun önderi ve örnek şahsiyeti yine Efendimiz Aleyhisselam. Kıymetli dinleyenlerim, bugün Efendimizin yine güzel ahlakıyla ilgili Hazreti Ali'den gelen rivayetleri sizlerle paylaşmaya çalıştım dilim döndüğü kadar. Bunların hepsi çok güzel ahlaki meziyetlerdi. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere bunları madde madde teker teker anlamayı, hayatımıza bu güzellikleri nakşetmeyi bizlere nasip eyler. Programın sonuna gelmişken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını ve huzurla, sürurla, sükunetle Ramazan'a kavuşmayı Rabbimizden temenni ediyorum. Ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.